Ayrım 26.
Bizim eve inecek, eski odasında yatacak, bir dam altında yeniden buluşacağız. Mangalda simit ısıtacağım, karşı karşıya yiyeceğiz. Bugünü de göreceğim, merdivenden inişini seyredeceğim. Odalara lavantasının havası sinecek. Dayı diyen sesini işiteceğim. Başka ne isterim? Daha ne istersin be adam? Rüştü kolunu dürttü. Fikriniz Ata Efendi. İsmail Bey iyi söylüyor. Fakat şimdi birdenbire karar alamayız. Zamanımız uygun. Gece düşünelim. Yarın buluşur. Durumu bir daha gözden geçiririz. Ah Ata Efendi ah. Ben ne durumdayım anlamıyor musun? 3 yıldır çekiyorum bu üzüntüyü. Bir sevinç bir keder. Dayanmam kalmadı artık. Delikanlı başını ellerinin arasına aldı. Gözlerini kapadı. Derin derin soluyor. İsmail Bey atanın kulağına eğilerek dedi ki. Hakikaten bitti çocuk. Bitirdi çocuğu. Yıllardır dert ortaklığı ediyorum. Canımdan usandım. Unutmaya yüz tutarken mektuplar yağmaya başladı. Ömrümüz 5 ay oluyor. Mektup okumakla geçiyor. Okuyoruz, konuşuyoruz. Gözümüz dünyayı görmüyor. Kızma ama Ayşen Hanım çok eziyet ettirmiş diye. Kendi de çekti, bize de çektirdi. Ata itiraz etmedi. Denilenlere önem vermiyordu ki. Dönüyor. Belki de haftaya burada. İnanılır şey değil. Kendisini sokakta bir bulsa, evden içeriye bir girse, karısına müjdeyi nasıl vereceğini düşünüyor. Sevinçten taşıyor. Hanım hazırlan, Ayşen geliyor. Hem de bizde kalacak. Demir karyolasını özlemiş. Onun içinde yatacakmış. Eskisi gibi rahat rahat uyuyacakmış. Günnameyi de istiyor. Diyemediğine, geciktiğine kızıyor. Dayanamadı, ayağa kalktı. Fakat kabalık etmiş olmamak için Rüştü'nün omuzuna elini koydu. Evladım diye söylendi. Ben de az mı üzüldüm? Bütün isteğim ikinizin bir arada mutlu olmanızı görmekti. Gene göreceğim inşallah. Yarın nerede buluşalım dersin İsmail Bey? Uygun bulduğunuz yere gelirim. Beyoğlu tarafına geçer misin? Geçerim artık. Bir şey içer misin? Az miktarda içerim de. Öyleyse bizim her akşam buluştuğumuz kulübe saat 7'de gel. Hani ya geçen yıl birkaç kere uğramıştın? Geçen yıl değildi o. Ayşen buradaydı daha. 17 ay oldu. Ha sahi sen 17 aydır köşene çekildin. Neyse şeytanın ayağını kırıyorsun ya. Hepimiz yeniden kendimize geliriz inşallah. Öbürleri de kalktılar. Ata otomobile binmedi. 4 adımlık yer diyerek ayrıldı. Turşucunun önü kalabalık. İçlerine elektrik ışıkları vurmuş kavanozlar, eskiden tiyatro kapılarına asılan elvan kağıt fenerler gibi orasını donatmıştı. Sokak başının su birikintilerini pafta pafta aydınlatıyor. İlk geldiği zaman bu manzara Ayşe'nin çok hoşuna giderdi. Her geçişinde azıcık durur seyrederdi diye düşündü. Gene görecekti. Belki onu da özlemişti. Koştuğunu ancak evin kapısına yaklaşınca anladı, yavaşladı. 1,5 yıldan beri böyle hafiflik duyarak yürümemişti. Hele eve sevinçle dönmemişti. Üftade şaşıra kalacaktı. Fakat acaba memnun olacak mıydı? Şüpheli. Paşanın gönderdiği para kesilecek diye telaşa düşecektir. Kadının başka düşüncesi yok. Para, hep para. Zili çaldı. Fazla sevinçli görünmemek gerekti. Kaşlarını çattı. Ne oldu gene efendi? İsmail Dalkavuğu canını sıkacak bir şey mi söyledi? Mesele önemli. Ayşen geliyor. Safa geldi, hoş geldi. Memleketidir, gelir ha. Paşadan ayrılıp geliyormuş. Bize, buraya inecek. Üftade Hanım kasırga vurmuş bir ağaç gibi kökünden sarsıldı. Sonra bağı çözülen bir çuval saman imişçesine yere yumuşacık çöktü. Düşmedi, oturdu. Ne oluyorsun hanım? Ölüm haberi mi geldi? Toparla kendini. Ayrılmak istiyorsa sebepsiz değildir. Bu kız düzelmez. Babası gibi serseri ruhri ruhlu. Bak yazıyorum şuraya. Rüştü ile de yaşamayacak. Birinden boşanıp birine varacak. Öyle bir devleti tepen karıdan ne hayır beklersin? Bizim işimizi de bozdu. Paşa artık 1 metelik göndermez. Keser maaşımızı. Belki de kesmiştir bile. Kesecek elbette. Ey kesince ne yapacağız? Allah bir kapıyı kaparsa bir başkasını açar. Şimdilik 5-10 kuruşumuz var. Sedefincilerde de çalışırım. Hem Ayşen parasız mı? Mısırlı'dan peşin peşin büyük bir para koparmıştı. Unuttun mu? Ona hazır para mı dayanır? 1 milyon olsa 3 günde altından girer üstünden çıkar. Bak son vaktimizde şu başımıza gelenlere. Ata öfkelenmiş göründü. Dırlanma artık. Ağzı yumulu kalasıca. Aklın fikrin parada. Gözünü toprak doyura senin. Kapıyı vurarak odadan çıktı. Rufa'da gülümsüyordu ve merdiven basamaklarına bakıyor, Ayşe'nin terlikli ayaklarını görür gibi oluyordu. Yukarı katta misafir odasına girdi, elektriği yaktı, her tarafı gözden geçirdi. Duvar kağıtları bozulmamış, perdeler de sapasağlam kalmıştı. Yalnız köşeye bir çini soba kurdurmak gerekiyordu. Boruları da beyaz olursa ferahlık verirdi. Çemberli Taş'ta bir sobacı dükkanında eski devirlerden arta kalmış 5-6 tane vardı. Hatta konağı hatırlamış bir süre önünde durmuştu da dükkancı, "Kelepirdir bey baba, elime ucuz düştü, askerle veririm," demişti. Herhalde satamamıştır, yarın uğrayıp konuşmalıydı. Alt katı da badana ettirecek. Gazetede solmaz Amerikan toz boya ilanları okumuştu. Marputçular çarşısında bir yerde satılıyordu. İç açıcı bir renk verecekti. Mesela uçuk mavi yahut toz pembesi. Çetin bu akşam okuldan çıkınca İngilizce dersine gideceğinden ancak 7'ye doğru eve dönecekti. Müjdeyi alınca kim bilir ne kadar sevinecek. Tabak seslerinden karısının sofra kurduğunu, azıcık yatıştığını anladı. Fakat üşümesine rağmen inmemekte ısrar etti. Oğlunun dönüşünü bekliyordu. Zil işitilince merdivenden baktı ve Çetin'i görünce seslendi. "Haberin var mı? Ayşen ablan geliyor." Çocuk elindeki çantayı taşlığa attı, koşa koşa merdivenleri çıktı. "Doğru mu baba? Sahi geliyor mu? Otomobilini de getiriyor mu?" Ata Efendi otomobil sözüne tutulmakla beraber güler yüzle cevap verdi. "Neyle geleceğini ne getireceğini bilmiyorum. Kendisi gelecek ya, sen ona bak. Daha günü belli değil, telgraf çekecek." Karısı paranın kesilmesi ihtimaliyle üzülüyor. Oğlu otomobil sefası süreceğinden dolayı seviniyor. Kendisi sadece sarı kıza kavuşacağını düşünüyor. Yüreğinde tatlı bir ezginlikle göklerde uçuyordu. Üftade ile kararlaştırdıkları üzere Ayşe'nin döneceğini söyleyecekler. Paşadan ayrılacağı haberini herkesten gizleyeceklerdi. Önce dünya başına yıkılmışçasına üzüntüye kapılan kadıncağız yavaş yavaş bu dönüşe alışıyordu. Herhalde çıkar kapısının büsbütün örtülmeyeceğini, aynı parayı gene çiftlerden çekeceğini düşünmüş, yeniden hediyelere ve eğlenceye kavuşacaklarını hesaplayarak azıcık dinginlik bulmuştu. Somurtuyordu ama belli ki tasası dağılmıştı. Yemekte baba oğul neşeli konuştular. Çocuk yatmaya, karısı da bulaşıkları yıkamaya gidince mindere bağdaş kurup oturan ata dergiyi gene aldı. Fotoğrafa bakıyor. İsmail Bey gelmeden önce erişilmez sandığı Ayşen ona şimdi kapı açılıp içeriye girecekmişçesine yanında evde gibi görünmektedir. Neredeyse yukarıda odasının kapısı gıcırdayacak ve merdivenden indiğini görecek. Gündüzün sinirlerine dokunan yağmur sesi, hatta bahçedeki çinko örtülü kümese damdan dökülen iri damlaların dayanamadığı tıktıkları bir kedi mırıltısı kadar hoşuna gidiyor. Üftada yine konuşmamak için rob de şambarını üstüne çekerek uzandı, uyuma taklidi yapacaktı. Farkına varmadan memnun, içi rahat bir uykuya daldı. 3. İşte Taksim alanı. Kumbara biçimi saat 17 ay önceki ayarsızlığını koruyor. 2 dakika geri. Üstün palas Ata Efendi'ye yabancılaşmış. Kendi katlarında ışık yok. Binanın ön yüzü de meğerse pek sevimli değilmiş. Çimento rengindeymiş. Rutubet lekeleriyle sanki çirkin görünüyor. Kulüpten içeri girince hademeye Rüştü Bey'in adını verdi. "Gelmedi ama İsmail Bey burada," diyerek yan odayı işaret etti. Katip maruken bir koltuğa gömülmüş, gözleri kapalı, hareketsiz durumda. "Uyuyor mu?" "Evet." Ata ses çıkarmadı. Kanepeye oturdu. Neden sonra İsmail Bey kıpırdıyor, etrafına bakıyor, aynı zamanda da esniyor. "Sabah şerifler hayırlı olsun. Uyuyakalmışım birader. Dün gece sabahladık. Delikanlı gündüzünde yakamı bırakmadı. Durmamacasına hep o konu. Evine git de biraz yat, bir banyo yap, dinlen de öyle gel," dedim. "Neredeyse sökün eder. Seninle konuşmaya can atıyor. Ayşen Hanım'ın bıraktığı tek andaç sensin." "Bir karara vardınız mı?" "Benim fikrimi kabul etti. Hanım kızımıza yazalım. Uçakla Beyrut'a gelsin. Oradan trenle Ankara'ya. Biz Ankara'da karşılayalım. Beraberce trenle gene İstanbul'a döneriz. Doğruca size yahut bize iner. Kimsenin haberi olmaz." "Uzun yol. Hem de tehlikeli. Arap memleketlerinde oyalanmak başımıza iş çıkarır. Halbuki Kahire'den bindi mi Atina'da inecek ve hemen hareket edip buraya gelecek. Demin ajantalara uğrayıp sordum." "Güzel düşünmüşsün. Bizde zaten akıl kalmadı dostum. Kafam durdu, işlemiyor artık. Hem bir kez İstanbul'a ayak bastı mı korku kalmaz. Paşa arkasından yetişip yaka paça götürecek değil ya. Türkiye'de öyle anzavurluklar sökmez. Fakat ihtiyaten sen Atina'ya gidip beklesen iyi olur. Bu da mükemmel. Birdenbire zekan açılıverdi. Atacığım, vallahi ben senden ümidi kesmiştim. Çöktüğüne, vakitsiz bunadığına inanmıştım. Hata etmişim. Meğerse yeğeninin sözünden dönerek Mısırlı ile gidişine ne kadar üzülmüşsün. Dünden beri eski ata olup çıktın. Hakikaten ata efendi de kendisindeki değişikliğin farkında. Adımlarını kuvvetli atıyor. Ağzından lakırdılar canlı, keskin çıkıyor. Kendine güveniyor. Asıl önemlisi içinde bir sıcaklık duyuyor. Çoktandır gönlü sade üzgün değildi. Donmuş gibiydi. Şimdi buzlar çözülmüştür. Çünkü ılık bir güneşi beraberinde taşıyor. Hem başının üstünde hem ruhunun yeşermeye başlayan bahara kavuşmuş kırlarında. Demin Beyoğlu Caddesi'nden geçerken Ayşen'le girip çıktığı tanıdığı mağazalara birer birer bakmıştı. Çoğunun vitrin süslemesi başkalaşmış, daha zenginleşmiş, yepyeni eşya ve kumaşlarla süslenmiş. Savaş zamanındaki kof dolgunluk yerine gerçek bir bolluk göze çarpıyor. Yarın o gelince gene birlikte alışveriş edecekler, saygınlık görecekler. Patronlar ve tezgahtarlar neşeli yüzle kendilerini karşılayacaklar. Güzel kızın kadınlaşarak dönmesine sevinecekler. Kesinlikle hepsi eksikliğini duymuşlardı. İçeriye girdiği zaman mağazalara bir bakımdan gün doğardı. Gene öyle olacak. Kuzum İsmail Bey, bizim delikanlı ne vasıta ile haberleşiyor? Benden de gizliyor ama mektuplara Ayşen Hanım'ın berberi adresine yolladığını tahmin ediyorum. Bir Rum imiş. Doğrudur. Buradayken de aynı şeyi yapıyordu. Berberinin adresini kullanırdı. Fakat paşa zengindir. Şüphelenip sakın herifi elde etmesin. Şimdiye kadar böyle bir şey olmadığı mektupların kesintiye uğramadan cevaplandırılmasından belli. Gene de korkulacak bir noktadır bu. Rüştü odaya girdi. Az önce konuştuklarını kendisine tekrar ettiler. İsmail'in Atina'ya gönderileceğini Ayşen'e yazması kararlaştırıldı. Artık cevabı beklemekten başka iş kalmıyordu. Yemek salonuna geçtiler. Mesele bir kocadan boşanıp sevgilisine varmak gibi aşkla ilgili olduğundan dayının yanında o yönleri konuşmak nezaketsizlikti. Konuşmadılar ama kapalıca anlaştılar. Ayşen Gedikpaşa'da kalacak, boşanma davasının sonuçlanmasını bekleyecekti. Hanım hanımcık oturması, Rüşte ile tek başına gezip tozmaması, göze fazla görünmemesi, dedikodulara meydan vermemesi gerekti. Yüksek sosyete dünyasından bezdiğini, yalın hayata can attığını her mektubunda yazan Taze Dolun, evet sarı kız bir dul olarak dönüyordu. Bir süre Gedikpaşa'ya katlanacağına şüphe yoktu. Rüştü nezaketen sordu. Sizin torun büyüyordur, yaşına bastı değil mi? 14 aylık oldu, yürüyor bile. Adını ne koydunuz? Babamın adını koymak isterdim ama itiraz ettiler. Gerçekten bugün kimse Kadir diye çağrılmaktan memnun olmaz. Uydurma modası da tavsadı. Ömer Doğan yaptık. Ayşen'e de yazmıştım. Beğendi. Ata ondan bahsetmeden duramıyordu. Başka şey düşünmüyordu ki. Kulüp sofrasında gözleri onu arıyordu. Burada bulunsaydı masalarının görünümü büsbütün başka olurdu. Hem kendileri hem de salondakiler için taze koparılıp vazoya konmuş uzun saplı bir kayısı gülü gibi yemek odası kokulu, renkli, boylu poslu güzelliğiyle süsleyecekti. Neydi önceki yıl gazinolarda, otellerde hangi renkte ve biçimde giyinse bütün gözleri kendisine çevirten ışık saçarlığı? Dayıya öyle geliyor ki bu kez Ayşen kibar ve gösterişsiz bir hayat sürmeyi tercih edecek, Beyoğlu çevresinden çekilip Sedef İnci'nin satın aldığı köşkte sevgili kocasına bağlı bir ev hanımı olacak. Bebek sırtında fıstık camlarıyla çevrili, saçağı dışarıya doğru uzamış, kiremitli ve aşı boyalı o ahşap köşk romancıların hayalledikleri tam bir aşk yuvasıdır. Ne işleri var barlarda, cazlarda, el alemin ahlaksızlığı içinde? Ata efendi sevişmelerini kıskanmayacak. Tersine uzaktan bunun keyfini duyacak. Ara sıra Ayşen dayısına gelecek ve dayı da köşke gidecek ya yetişir. İstanbul'un içinde yaşadığını, isteyince göreceğini bilmesi yeter. İlk işi imkanını bulup hatta fedakarlığa katlanıp Gedikpaşa'daki eve telefon koydurmak olsun. Çıngırak ötecek, ata koşacak, Ayşen'in sesini işitecek. Sen misin dayıcığım? Arabayı gönderiyorum. Bu akşam bize gel. Birkaç gün kalırsın da. Lüfer'e çıkarız. Rüştü Ankara'ya gitti. Yalnızım. Beraber Lüfer'e çıkmanın zevkine öyle dalmıştı ki nerede kimlerle olduğunu unutmuştu. İsmail Bey'in önerisiyle kendine geldi. Hepimizin şeref ve sağlığına. Önlerine meyve konmuş, kadehlere köpüklü şarap doldurulmuştu. Rüştü misafirlerine sarı yaldızlı kocaman bir teneke kutudan İngiliz sigarası uzattı. Ata bu kutuları tanır. Hatta üstündeki 555 rakamı hatırından çıkmamıştır. Çünkü Ayşen büyük ambalajlarda düznelercesini alır, dayısına verirdi. Üftade apartmandan ayrılırken atmaya kıyamamış, boş tenekeleri Gedikpaşa'ya taşımıştı. İçlerine öteberi koyuyor, raflarda gördükçe atanın yüreği sızlıyordu. ''Eşsizdir bu cigaralar.'' dedi. Sedefincioğlu onayladı. ''Evet, çok güzeldir. Ayşen Hanım'a da ben buluverirdim. Hoş, kendisi içmezdi. Evinde bulundurmayı isterdi. Gene alırız inşallah. Yanımdaki paketi size takdim edeyim. Ayrıca gönderirim de. Ben dudak tiryakisiyim.'' Sarı yaldızlı kutuya gene sarı yaldızlı kağıtla örtülerek iki ayrı sıra dizilmiş amber kokulu cigaraların dumanları arasında yaşlı ve genç iki aşığın eli kadehlere uzandı. Aynı zamanda bir şey söylemeden, hatta bakışmadan altın sarısı sevgilinin aşkına içtiler. ''Bir yere gidelim mi? Ben bu taraflara uğramayalı yeni bir yer açıldı mı? Hayır, hep eskiler.'' İsmail Bey dedi ki, ''İyisi bu gece dinlenelim. Kahvelerimizi içip evlerimize dönelim. Zaten saat onu buldu.'' Unkapanı Köprüsü'nden geçerek Ata Efendi'yi otomobille Gedikpaşa'ya götürüyorlardı. Yolda telefon işi konuşuldu. Rüştü de gereğine inandığından en kısa zamanda meseleyi halledecekti. İkide bir eve gelemeyeceğinden Ayşen'le konuşmaya asıl o muhtaçtı. Ayrılırken Ata tembih etti. ''Mektup veya telgraf alınca bana hemen haber verirsiniz tabii. Hiç merak etmeyin dayı bey, derhal damlarız. Gecikirse de uğrayın.'' Emaye beyaz borulu, çini soba odayı kibarlaştırmıştı. Üftade Hanım telgraf gelmeden masraf yapılmasına taraftar olmamakla beraber kocasını kızdırmamak için sesini çıkarmadı. Çetine verdikleri karyolayı tekrar yerine koydular. Çocuğa bir başkasını aldılar. Ata, ''Ayşen mektubunda eski karyolasında yatmak istediğini yazıyor.'' demiş. Karısının bu isteği anlamsız bulmasına karşı, ''Senin o inceliklere aklın ermez, itirazı bırak.'' cevabıyla sözünü ağzında kesmişti. 4 gün geçti. 5. gün dayanamadı, eczahaneye gidip İsmail Bey'den telefon durumunu sordu. Henüz bir haber çıkmamıştı. Rüştü de sabırsızlanıyormuş. Atanın bütün korkusu Reveyha Paşa'nın işi sezmesinde. ''Sözü geçen adam.'' diyordu. ''Kızı köşkte hapis bile eder. Alır seyahate çıkarır, her şeyi yapar. Elinden kolay kolay kaçırmaz.'' Bereket akşama doğru her saat gelmesini beklediği otomobili kapının önünde durunca dışarıya koştu. Rüştü bir zarf gösteriyor. ''Cevap aldık. Önerdiğimiz gibi doğru Atina'ya inecek. Orada İsmail Bey ile buluşacak. Ay sonuna kadar hareket edecekmiş. Said'in yukarı Nil Vadisi'ndeki çiftliğine gitmesini bekliyormuş.'' Eve girdiler. Artık Üftade Hanım da mecliste bulunuyor. Gelecekteki damada yaranmak maksadıyla nabzına göre şerbet veriyor. Bundan böyle Rüştü'nün tarafını tutmaktan başka çare yok. Kadın çıkarlarından başka bir şey düşünmüyor ki. Mektuptan bazı parçalar okundu. ''Eskiden o kadar haz ettiğim, doyup bıkamayacağımı sandığım sosyete hayatından tamamıyla bezdim, iğrendim. Bucak bucak kaçmak istiyorum, olmuyor. Tek günüm, tek gecem boş değil, kasırgaya tutulmuş gibiyim. Giyin, kuşan, tak takıştır. Bir yerden öteye koş, yetiş. Terzi, tuvalet peşinde didin, uğraş.'' Ah bu şehir, beni bitirdi. Yatağıma girdiğim zaman sabaha kadar kulaklarımda davullar, ziller çalınıyor. Gene de irademi kullanıp kendimi selden kurtaramıyorum. Sürüklenip gidiyorum, boğulacağım. Meclisi bir hüzün kapladı, üftade söyleniyor. Vah yavrum vah, gördün mü olanları? Böyledir işte, Allah verdi mi verir, bıktırıncaya kadar verir. İnsana gık dedirtir, hayırlısıyla bir gelsin ben onu dinlendiririm. Vallahi etrafında çıt ettirmem. Yanına kimseyi sokmam. Sırtına bir basma entari geçirir. Rahat rahat, salına salına gezer. Bol bol uyur. Toplar kendini. İsmail Bey dedi ki, mektubun bir yerinde gene günnameden bahsetmiş. Haber aldınız mı? İlk işim yarın oraya gitmek olsun. Bilir miydim? Geçen gün uğradıydı. Yukarıdaki resmine baktı baktı. Gözleri dolduydu. Hanımının hatırını kırmaz, gelir muhakkak. Rüştü okuyor. Beni hepiniz affediniz. Hele sen, yüzüne nasıl bakacağım? Halbuki bütün isteğim seni görmek. Bir delilik geçirmiştim orada. Mutluluğumu kendi ayağımla tepmişim. Ata mırıldandı. Alın yazısı. Önüne geçilmiyor. Pasaportumun vizesini dün gizlice yaptırdım. Gizli tutmalarını da temin ettim. Çok kolaylık gösterdiler. Konsoloslukta memlekete döndüğümü istiyor, beni haklı buluyor. Odasında bir ara baygınlık geçirdim. Adamcağız pek üzüldü. Üftade ağlıyor. Ata mahzun mahzun sokağa bakıyor. Rüştü'nün yüzü gergin. İsmail Bey araya girdi. Ne oluyoruz yahu? Abartmaya kapılmayalım. Elimizde maddi olanaklar fazlasıyla var. Gerekirse Mısır'a kadar gider kaçırırım kızcağızı. Yukarı kata çıktılar. Çin'e soba kurulmuş olan odayı gözden geçirdiler. Rüştü ertesi günü ustalar yollayacak, hamam bölmesine bir banyo koyduracaktı. Bir de hava gazıyla ısınan termosifon gerek. Hemen sıcak su verir. Lastikli duş düzeni de vardır. Ata Efendi bu tesisatı henüz resmi bir sıfatı bulunmayan Sedef İnceoğlu tarafından yaptırılmasını hoş karşılamıyordu. Ama karısına o kadar büyük masrafı kabul ettiremeyeceğini bildiğinden susuyordu. Kendisine kalsa başkasına bir metelik verdirmezdi. Bankadaki parayı bol keseden harcar tüketirdi. Misafirler gidince Üftade evin banyoya kavuşacağına memnun, Ayşen'den hep sevgiyle bahsetti. Ne yapsın diyordu, eline fırsat geçince cahil tazenin aklı başından gitti. Süse püse gösterişe kapıldı, en olağan dışını gördü, bıktı. Gene iyi kızcağızmış ki kendisini toparladı. Ama ben sana ilk günü temiz yürekli, vicdanlı bir kız, bir melek demiştim, aldanmamışım. Yemekten sonra Feride ile Atıf göründüler. Onlara Ayşe'nin kocasından ayrılacağını gizleyerek sadece bir iki ay dinlenmek için geleceğini, sonra paşa ile döneceğini söylemişlerdi. Dergideki grup halinde fotoğrafı tetkik ettiler. Feride, sahi dedi, Ayşen süzülmüş biraz. Atıf o hayata dayanılamayacağını ukalaca anlattı. Mısır dünyanın en lüks memleketiymiş. Halk yoksulluk içinde sürünürken zenginler vur patlasın çal oynasın, eğlenceden çılgınca yaşamaktan baş alamazlarmış. Alt tabaka esrar çeker, üst tabaka morfin ve kokain düşkünüdür. Ayşen Hanım bunlara alışmamıştır inşallah. Ata, ne ilgisi var dedi, içki sigara bile kullanmazdı, öyle şeylere düşkünlüğü yoktur.